Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Merhaba, güncelleme programındayız. Yazın verdiğimiz aradan sonra programı kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında. Yine heyecanlıyız. Bu sezonun ilk bölümünü yapacağız. Yine biraz kısaca bahsetmek istersem programdan. Bu programda güncel sanatla bağlantısı olan kişileri misafir edip yorumlarını alıyoruz ve onları biraz da tanımaya çalışıyoruz. Bugün yanımızda sanatçı Taner Ceylan var. Hoş geldin Taner.
Merhaba.
Hoş geldin Taner.
Merhaba Merve.
Teşekkürler geldiğin için. Genelde seni tanımakla başlıyoruz aslında biraz kısaca. Belki bir giriş yapabilirim. 91 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldun.
Evet.
Aynı yılda Nürnberg'de kişisel sergin açıldı.
Evet.
Aslında hemen mezuniyetin ardından sergi açmak çok kolay bir şey değil. Nasıl gerçekleşti? Belki buradan başlayabiliriz diye düşünüyorum.
Benim şansım ailemin yarısının orada olmasıydı. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteyi burada okudum. Abim oradaydı. Abilerim hala orada. Gidip geliyordum zaten. Mezuniyetimde de bir geri dönüş tatili hediye etti abim bana Almanya'ya. O yaz tatilinde galerilerin boşluğundan faydalanıp, tabii ki çok zor ama öyle bir boşluğu değerlendirip o tatilde yaptığım resimlerimi sergilemiştim. Yani çok hazırdım, çok çalışkandım. Yani yüzlerce iş vardı elimde, sürekli üretir durumdaydım. O yüzden çok zor olmadı.
Peki resimlerini burada sergilemeye nasıl başladın? Çeşitli zorluklar yaşadın mı biraz?
Yani artık herkes biliyor bu hikayeleri. Kolay olmadı.
Hı hı.
Çünkü malum 90'lı yılların başları Türkiye. Ben de bütün sınırlarımı kaldırmış olarak resimlerimi yapıyordum. Tabii üniversitedeki hocalarıma rağmen bir şekilde derdimi dile getirmek ya da resimlerimde kurduğum dünyayı resmetmek diye amacım. Ve hem resmederek yaşıyordum, yani kurduğum dünya içerisinde yaşıyordum, hem de şizofrenik bir hayat aslında, yani sanat. Ya dünyadan kopmayı kabul edeceksin resim yaparken, ya da aktif olacaksın ama başka türlü bir şey yapacaksın. Benim yaptığım resim zamana gerek duyuyor, ihtiyaç duyuyor ve o yüzden de sosyal hayatını sıfırlaman gerekiyor. Neredeyse sıfırlaman gerekiyor. O yüzden yani resim yaparken yaşadım. Ve böylece de herkes o resimlere dahil olmak istedi. Zamanla tabii, ama başta başta kimse olmak istemedi. Yani özellikle bu ortamda, Türkiye'de 90'lı yıllarda o ortama kimse dahil olmak istemedi ve sergilemek istemediler. Doğal olarak ben de alternatif yollar aradım. Alternatif mekanlarda günübirlik, bir haftalık sergiler yaptım. Yani galeriler dışında çok alternatif yollar denedim ki artık bugünkü gençlere de, genç sanatçı adaylarına hep onu öneriyorum. Yani hemen bir galeriye girmeyi beklemeyin. Mutlaka alternatif yollar deneyin, mekanlarda sergiler açın, gruplar haline gelin ki ben öyle yaptım, hı hı. Oradan geçtim.
Evet, Taner'cim, mezun olduktan sonra resimlerini aslında pek çok kişiye gösterdin sanırım.
Evet.
Ve o zaman bir anekdot vardı anlattığın. Hani kişi ismi belki vermedin ama resimlerini gösterdiğinde sanırım pek çok insanla iletişim kurdun.
Evet, yani kendine inanıyorsun ve doğal olarak her gencin yaptığı gibi başvuruyorsun, gösteriyorsun. Ama verdikleri tepkiler, yani şu anda hani ibretti alim olsun diye anlatacak şeyler değil, komik şeyler artık bakın ve çok doğal da karşılıyorum. Çok normal tepkilerdi bunlar. Yani işte örneğin çok önemli işte bir galerici, çok güzel, çok yeteneklisin ama sen bunlara bir iç çamaşırı yap. İşte 3 ay sonra beni ara demişti mesela. Ya da bir başka galerici şey demişti, senin hiç kız kardeşin, annen yok mu demişti. Yani ufak hakarete varan şeyler de dinliyordum. Neden hiç kadın resmi yapmıyorsun? gibi. Ama bugünden baktığın zaman hakikaten doğal şeyler o ortama göre. Çünkü kimse şeyde kelle koltukta yaşamak istemiyor ortamda.
Bir performans yapmıştın. O aslında biraz ondan bahsedebilir
evet,
misin?
Evet. Yani tüm o zorlu süreç çok uzun sürdü. Yani kolay değil hakikaten ama 5 yıl falan kadar sürdü. Ben o 5 yılın sonunda artık tamamen Almanya'ya gitmeye karar vermiştim. Her şeyi bırakıyorum dedim ama giderken de bir intikam almak istedim. O performansımı yaptım. Monte Carlo Style ismini verdiğim bir performanstı. Bir sahte davetti aslında. Sahte etkinlikti. Bu sahte etkinlik tabii şöyle düşünmek lazım. Aradan çok zaman geçmedi. 90'lı yıllar ama özel kanallar yok. Özel radyolar yok. Tek tük vardı sanıyorum. Galeriler 3 tane. Ama dünyada olup biteni de bir şekilde görüyorsun. Çok kısıtlı bir çevrede yaşıyorsun İstanbul'da. Ama herkes bir sınıf atlamak istiyor. Ve bu partiyle ben insanlara arkadaşlarımın yardımıyla atlamayayım tabii kimseye. Murat İpek, Mine Pektaş ile birlikte bana çok yardımcı oldular. O performansı yapan arkadaşlarım. Ve sınıf atlatma sözü verdik insanlara aslında. Yani bize dahil olursanız, bu partiye gelirseniz bu hayata dahil olacaksınız. İşte bir tekne gezisi olacaktı. İçinde moda gösterileri, performanslar, havuz partileri, inanılmaz böyle bir cennet sunuyorduk. Tabii o zamanlarda da sanatçı arkadaşlarımın atölyesi Mental Klinik ve Ahmet'in atölyesi Devletan Beyoğlu'nda. Onu bir geceliğine bana verdiler. Orada insanları ağırladım. Sahte partiyle evet, insanları
özel,
ağırladım.
Çok kısaca bahsetmemiz gerekirse özel bir davetiye bastırdınız. Ama bu çok kaliteli özel bir davetiyeydi. Evet, evet. Jean-Paul Gaultier.
Yani bütün paramızı borç harç bula bula o davetiyeyi bastırdık. O davetiyeyi de arkadaşlarla ilk önce İstanbul'un her yerine bir afiş astık. Çok yalın 50'ye 70 boyutunda çikolata kağıdı, kırmızı bir kağıt. Üzerine sadece gece ve bir telefon numarası yazıyor. Ve insanlar o telefon numarasını arayıp telesekreterden çok şuh Türkçesi bozuk bir erkekten sesinden partiyle ilgili detayları dinliyor. İşte gelmek istiyorsanız telefon numarası, adres, mesleğiniz bırakın biz sizi arayacağız diye bir not bıraktık. Sonra kıyamet koptu tabii.
Kimler derken kişi anlamında değil ama çok o dönemin geldi. Sosyetik.
Ya, sırf sosyetik değil, entelektüel çevresi de geldi. Çünkü çok kurnazca hazırlanmış bir davetiydi hakikaten. O davetiye düşmemek olmazdı. Yani olmazdı hakikaten. Herkesi toplayabildim. Yani günün sonunda herkes sergime geldi.
Ve içeride neyle karşılaştılar?
İçeride...
aslında maksat resim göstermekti.
Resim göstermekti.
Ama hiç resimden bahsedilmiyordu.
Resimden bahsedilmiyordu. Resimlerimi o küçük odalardan birisine astım. 4 tane resmi. Ve resimlerin karşısına da, karşısındaki duvara da neden buraya geldiklerini açıklayan bir metin yazdım. Sizi ben buraya çağırdım. Çünkü bana bunu yaşattınız, ben de size bunu yaşatmak istiyorum. Buyurun diye bir metin yazıyor. Özet, işin özeti. Durum bu ve içerisinde çöple doldurdum. Yani sokaklarda bulduğumuz bütün çöpleri mekana yaydık. Biz de arkadaşlarla partiyi veren Vivet Jewelry, sözde Vivet Jewelry sponsorluğunda gerçekleşen bir davetti. Bayan Vivet kılığına girdik ve insanları ağırladık orada.
Ve bunun kaydı da.
Bunun kaydı da var. Her bir şey belgelendi. Evet, bir zaman bekliyorum işte bir seminer şeklinde bir gösteri yapacağım.
Ama bir neticede Taner Ceylan ismi o dönemdi.
Evet, ben yani bir terk ediş hikayesiydi bu aslında ama ertesi gün bütün gazetelerin manşetlerine yer aldım. Ertesi haftalarda bütün resimlerim satılmaya başlandı. Koleksiyonlara girmeye başlandı. Birden böyle yıldızım döndü. Onu bekliyormuş durum ve yine o kaldı. O oturduğum yerde kaldım. İyi ki de öyle olmuş.
Daha sonra da bir galeriyle çalışma hikayesi başladı. Evet. Murat Plenleri'yle.
Evet.
Galerisinin ilk dönemleri.
Evet, evet.
İlk sergindeki tepkiler nasıldı? 18 yaş altı giremiyordu.
Evet.
Malum daha küçük boyuttaki resimler.
Aşağı yukarı sanırım 21 tane resim yapmıştım. Evet. Küçük resim sergilenmişti orada. Murat Plenleri ile tanıştık. Galeriste sergi oldu. Ve o... birlikte yol aldık. 10 yıl sürdü.
Geçmişteki galericilerle olan diyalogdan sonra bütün resimleri olduğu gibi sergilenmesine açık mıydı?
Evet evet yani orada çok şanslıydım tabii. Yani o ortamda, o dönemde o resimleri gösterebildim. Ben bir sürü sanatçı büyüğümden şeyi duydum o sergi esnasında. Sen bu sergiyi New York'ta bile açamazdın dediler.
Bu dönemde sence aynı eserleri gösterebilir miydin?
Gösteremezdim sanıyorum. Yani iki kere düşünürdüm. Yani öyle bir gerçek var şu anda. Maalesef zihinsel iklim artık 2000'lerde iklim değil.
Evet, aslında bir açıklık da söz konusuydu yani.
Evet, evet.
Ve
genel olarak.
Genel olarak evet.
Bu süreçten sonra peki galeri hayatını kolaylaştırdı diyebilir miyiz? Ya da yani avantajları ya da dezavantajları ne oldu senin için? Bu bahsettiğin biraz da kendi çabalarınla.
Valla Haldun Dostoğlu'nun bana söylediği çok güzel bir cümle vardı. Diyor ki galericilik iki kürekli, iki kürekçisi olan bir sandal. Kürekçiden birisi olmazsa o sandal yürümez. Yani bu ciddi bir evliliktir. Galeriyle çalışma karar veriyorsan eğer bu bir evliliktir. Ve kolay bir evlilik değil. Hem galerici hem de sanatçı bir sürü ödünler veriyor ama bir sürü kazanımların oluyor. Bir sürü çocukların oluyor, bir sürü mutluluklar yaşıyorsun. Ama benim uluslararası arenada boy göstermem galeri sayesindedir tabii. Uluslararası koleksiyonerlere ulaşmam. İşte bir de biliyorsunuz fuarlar çok önemliydi. İlk kez uluslararası fuarlara katıldık vesaire.
Peki pardon. Neticede tam aynı döneme denk gelen bir Türkiye'de bir güncel sanat anlamında bir hareketlenme var.
Evet.
Pek çok seninle aynı dönemde faaliyet gösteren evet. sanatçılar var. O dönemde sanat çevrelerinde ilişkilerin nasıldı? Resim yapmak neticede hani sen her zaman resim yaptın yani.
Evet evet. Şöyle yani ben şimdi galeriyle çalışmaya başladım ama ben galeriye gelene kadar 6-7 tane sergi açmıştım. Yani galeriyle birlikte var olan ismim üzerine bir şeyler daha konuldu, ileriye gittik. Onun için ben sanat çevresinde herkesi tanıyan ve yıllar boyunca da Time Out İstanbul'da sanat editörlüğü yapmıştım. İşte öğretim görevlisiydim bir yandan, bir sürü işim vardı. Tanınan ve ilişkileri iyi olan biriyim, hala öyleyim. Ama şey, ortamımız küçük bir ortam ve zehirli bir ortam bizim sanat ortamımız. Yani her şey çok tatlı yürümüyor. Ama dediğim gibi senin ilişkileri nasıl yürüttüğün çok önemli. Kolay değil. Yani küçük bir ortam ama nasıl diyeyim, çok hoşgörülü bir ortam değil Türk sanat ortamı.
Biraz da belki bilmiyorum ama yani homo erotik imgeleri kullanmandan ötürü biraz da öncü olarak gösterildin. Sen böyle hissediyor musun? Ya da ne hissediyorsun?
Valla hiç orada değilim. Ne hissedip hissetmediğim önemli değil ama beni çok mutlu ediyor homo erotik resimler görmek artık. Bolca nüyü görebiliyorum. İnsanların duygularını tuvale kolayca aktarabildiklerini görüyorum artık. Böyle değildi. Bırakın yani homo erotik, heteroseksüel resimler bile yoktu. Ya erotik resimler bile yoktu. Yani o dönem. Erotizmin E'si neredeyse yani yoktu. Şimdi o rahatlama çok güzel bir şey tabii. Çok mutlu ediyor. Ben de ilham alıyorum. Bir sürü genç sanatçı arkadaşımdan ben de teşvik ediliyorum. Bir yandan da onu belirtmek zorundayım. Yani acayip yetenekli genç adamlar var. Müthişler. Çok iyi bir şey var. Yani hala mutfakta çok iyi yemek pişiyor. Ama işte bunu servis edecek hakikaten acil şekilde garsonlar ve lokantalar lazım.
O zaman tam bu noktada şunu sorayım. Neticede sen bir kendi düzenini kurdun
evet.
diyebiliriz.
Evet.
Üretim düzenini neticede şu an istediğin resmi istediğin yerde sergileyebiliyorsun. Evet. Şu anda sence burada ne eksik? Sen ilk başladığına göre şu anda daha farklı kurumlar var tabii ki. Kar amacı gütmeyen kurumlar da var. Daha çok galeri de var.
Evet.
Fakat sen nasıl görüyorsun şu anda Türkiye'deki güncel sanat ortamını?
Hiçbir şey eksik değil Merve. Eksik olan tek bir şey var. O da bu işi ileriye götürecek söz sahibi kişilerin inançsızlığı. Kesinlikle genç sanatçılarına, Türk sanatçılarına inanmaları lazım ve onları ileriye götürmeleri lazım. Hiçbir şey eksik değil inan. Yani bakıyorum, önemli koleksiyonerlere bakıyorum. Ya maddi güçleri yerinde, bütün networkleri ellerinde, bütün güçler ellerinde. Yani 2-3 tane sanatçıyı alıp uluslararası boyuta taşımamalarını anlamıyorum ben mesela. İşten değil. Mesela yurt dışından bilmem hangi galerinin direktörü geliyor bana ya da işte küratör arkadaşlar geliyor bilmem ne diyorlar ki işte onca koleksiyon gezdik ama biz genç sanatçı atölyelerini görmek istiyoruz. Nerede bunlar? Niçin bizi yönlendirmiyorlar diyorlar bana bunu Merve. Yani bütün yapılması gereken bu köşe başlarındaki kişilerin ellerini taşın altına koyup genç sanatçıları keşfedip atölyeleri keşfedip oralara bu uluslararası network sokmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Hiçbir şey eksik değil. Sadece mantalite değişmesi lazım.
Kısaca bir müzik arası verelim. Sonra programa kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Taner Ceylan'ın program için seçtiği şarkıyı dinleyelim. Sen sunmak ister misin?
Evet, ben Almanya'da keşfettim, Berlin'de keşfetmiştim. Bir bit pazarında kulağıma çalındı bu şarkı. Grand Tourism'den.
Le Courander.
Evet, Courander.
Ooh.
güncelleme programında Taner Ceylan'la birlikteyiz. Taner, resimlerinde son senelerde belki boyut, yani son seneler derken bir 4-5 senedir, evet, boyutlar değişti ilk yaptığın resimlere göre. Bunun öncelikle sebebi nedir? Çünkü ilişki değişiyor. Resimle olan, evet, izleyicinin, evet, ilişkisi bir şekilde değişiyor. Senin ilişkin resminle değişti mi? Şartların mı değişti?
Fuarlar, özellikle Art Basel, çok önemli bir deneyim. Benim için de öyle. Orada mesela şeyi gördüm. Küçük resimle büyük resmin durumunu, farkını gördüm. Ve büyük resmin ne kadar tacizkar olabildiğini gördüm. Tecavüz ettiğini gördüm izleyiciye. Ve o çok hoşuma giden bir duygu oldu. Çünkü o güne kadar, o zamana kadar hep küçük resimler yaptım. Yani 40 santimi geçmiyordu ve resmin içine girmek için yakınına gidip içine düşmen gerekiyor. Ama ilk kez böyle önünden hızlıca geçen bir adama tokat atmak, onu yakasından tutup içine çekmek gibi bir mevhumun olduğunu, öyle bir gücümün olduğunu görmek beni baştan çıkarttı tabii. Büyük resimleri yapmaya başladım. Cümlelerimi daha güçlü söyleyebilmek için. Çok etkiliydi. Yani sanatım için de çok etkiliydi. Benim için de çok etkiliydi.
Sonra da üç boyutlu
heykel. O en son şimdiki hikaye o, evet. Ben soyut resmi çok seviyorum ve yıllardır soyut yapmak istiyorum, deniyorum, ediyorum ama bünyem günün sonunda beni yine gerçekçi bir resme getiriyor. Ve en sonunda da işte daha gerçekçi nasıl olabilirim, heykel denemem lazım dedim. Üç boyutlu bir çalışma yapmam lazım dedim ve heykele yöneldim.
Heykel yapma deyimi, pardon, o heykelle ilgili de bir, evet, küçük bir bilgi belki vermek lazım. Yani tamamen kendin yaptın ve bir heykel eğitimin yok.
Evet. Ama şöyle, yani heykeli yaparken bu benim ilk deneyim. Yani belki heykel demek çok cüretkar olur şu anda. Ustaların yanında üç boyutlu bir çalışma demek daha doğru olur. İlk deneyimim bu benim ama sonuçta gerçekçi resim yapmak, anatomiyle bu kadar haşır neşir olmak işimi çok kolaylaştırdı. Bu tür bir heykel yapmak için.
Üç boyuta geçmek. Çünkü neticede figürlerinin üç boyutu ve 360 derecesini çalışmak, evet, zorunda değilsin normalde.
Değil. Ve orada zorlandım. Yani dalıyorsun mesela bir açısını, günlerce çalışıyorsun. Bir bakıyorsun yandan da bakmak zorundasın. Arkasına da bakmak zorundasın. Yani bir resmi 365 kere yapmak gibi bir şey bu.
Peki senin resme olan bakışını bir şekilde açtı mı?
Şu anda ona net cevap veremeyeceğim ama tuvaldeki hikaye başka bir yere evriliyor şu anda. Sanırım bu sanat tarihini holografik bir şekilde görmemi de sağladı. Yani sanat tarihini bir obje olarak düşün. Üç boyutlu bir nesne gibi düşün. Yani bir tarafında barok var, bir tarafında rönesans, bir tarafında gotik. Böyle bir üç boyutlu bir kavram olarak düşündüğün zaman resmimi artık tek bir şeye koyamıyor kafam. Yani gerçekçi fotoğraflardan bakılarak yapılan bir resim gibi değildi. Şimdi galiba hani Rönesans resmini bozmadan nasıl dahil ederim? Mesela en son Art International'da sergilediğim peyzaj öyle bir peyzaj. Hı hı. Claude Lorrain, Ayvazovski, Zanaro'dan yola çıkarak yaptığım yeni bir peyzaja kendi figürlerimi koydum. Yani artık sanırım heykelin orada bir faydası oldu. Nasıl bilmiyorum, belki beynimde bir yeni nöron eklendi bir yerlere. Sanat tarihini bir bütün olarak görüp ele almak üzerine sürekli dönüyorum şu anda. Yani tek bir tavırdan yola çıkmak değil de farklı tavırları iç içe sokarak nasıl bir şey çıkar ortaya, nasıl boyutlu bir resim çıkar, onu düşünüyorum şu anda.
Bir süre sonra geriyeden baktığında daha net algılayabileceksin.
Evet, evet. Ama şimdi şu anda sesli düşünüyorum hakikaten.
Başka bir tam, pardon, tam bu noktada bir şey soracağım. Kendini nasıl konumluyorsun? Güncel sanat, şu an güncel ya, sanat ortamında nasıl konumluyorsun? Sanat tarihinde nasıl konumluyorsun?
Yani o kadar büyük bir baskı ki Merve, güncel olma durumu ve güncel olmak istemiyorum. Çok sıkıldım güncel olmaktan. Yani güncel sanatçı kavramından çok sıkıldım. Yani hakikaten ne duymak istiyorum, ne görmek istiyorum, ne bir metin okumak istiyorum. Yani baktığım zaman direkt kalbime girsin istiyorum. Yani siz işte erken geldim radyoya. Dolmabahçe Sarayı'nı ve Resim Heykel Müzesi'ni gezdim. Tekrar kalbim çiçek açtı. Yani böyle serin nane kokuları içerisinde gezindiğim gibi oldu. Ruhum ferahladı. Ruha dair bir şeyler görmek, daha iç dünyamıza, içimdeki enerjiyi harekete geçiren bir şeyler görmek istiyorum artık ve ben de öyle bir şeyler üretmek istiyorum. Yani bu güncel kaygılardan, dayatılan şeylerden, hani şu duruma, şu olaya, şu duruşa göre hareket etme zorunluluğu sıkıcı hakikaten. Bundan da herkesin kurtulması gerektiğine inanıyorum.
Şu anda çok ihtiraslı konuşuyorsun tabii resimle ilgili ama evet. Sanatsal üretim yapmanın senin için bir bitiş noktası olabilir mi? Öyle bir gün gelir ki artık şey yapmam gibi bir şey bir sanatçı için olabilir mi, ya da öyle sorayım genel.
Ya öyle bir şey olmaz tabii, o söz konusu olmaz ama ben yapabileceklerimi yapamadan eğer bedenimi terk edersem çok üzülürüm. Onun için çok sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Yapacağım çok şey var. Çünkü bir kez daha dünyaya gelmek istemiyorum. Çok yorucuymuş hakikaten bu hikaye. Ama bu hayatta da ne yapmak istiyorsam, yani sanatsal anlamda yapmak için işte elimden geleni yapacağım.
Eleştiriliyor musun?
Ya da... Tabii ki. Yani ama şey, eleştirinin şeyi önemli. Nereden ve kimden, nasıl, hangi niyetle geldiği çok önemli.
Çok teşekkür ederiz Taner. Maalesef programımızın sonuna geldik.
Su gibi aktı.
Su gibi aktı. Çok hızlı bir program oldu.
Daha sorularımız vardı ama.
Evet, belki ileride tekrar.
Olur, seve seve.
İkinci bölümü yaparız.
Seve seve.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Ederim.
Güncellemede Taner Ceylan'la birlikteydik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.